Onur, okul müfredatlarında olmayan hangi konunun sence gençlerimize öğretilmesi çok önemli?
Yani ev işleri, özellikle yemek pişirme olabilir.
Peki başlayabiliriz. Evet, en bariz cevabı vermediğin için teşekkür ederim. Çünkü bölümün ilerleyen dakikalarında detaylıca konuşacağımız bir konu vardı ama sen başka bir yöne çektin bizi bölümün başında.
Evet, bilerek vermek istemedim o cevabı. Direkt böyle lap diye konuya girmeyelim. Yani ama bu arada hakikaten önemli olduğunu düşünüyorum. Ev işleri yapabilme yetisini küçük yaşta kazandırmanın. Hani ev ekonomisi diye bir ders vardı ya, o dersin tek amacı ev ekonomisine zarar vermek. Yani Milli Eğitim Bakanı olsam kesinlikle o dersi kaldırırım ve yerine asla bir şey sokmam. O derste aldığım kadar saçma sapan eşyayı hiçbir ders için almadım.
Ben mesela senin daha hakim olduğun bir konu olabilir tabii bu da. Hani böyle vergi verme, işte şirket kurma, girişimcilik, yani hayatın daha sanki hani ticaret ya da para kazanmayla alakalı olan konuları üniversiteden önce küçük küçük bahsetmekte fayda var diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısın? Ya ben mesela bu yaşıma geldim. Tabii ki bu benim eksiğim ama mesela vergi sistemleri konusunda neredeyse hiçbir şey bilmiyorum yani. Şirketim var hatta. Şirketimiz var. Ama ben vergiler konusunda hep size başvuruyorum abi.
Yani dediğin de önemli bir durum tabii. Hayat bilgisi var mesela ilkokulda ama o hep öyle kalıyor. Hani advance yok onun. Sonra
Aynen.
sosyal bilgilere geçiyor. Bambaşka bir mecra. Bizde hayat bilgisi coğrafya ve tarihin hafifletilmiş versiyonu. Halbuki içeriği ve adı hiç tutmuyor. Senin dediğin gibi yani işte işletmeler, vergi sistemi, hatta psikolojik ve sosyolojik öğeler. Bunları hiç kimse kimseye anlatmıyor. O hayat bilgisinin biraz içi boş. Yani dizi olana güzel de dersi biraz kötü gibi.
Evet, katılıyorum. Dizi haberlerine dönmek gerekirse, asıl konumuza geçmeden önce Emmy ödülleri verildi. Ben de Onur da biz ödüllere komple bayağı karşıyız. En azından zevklerimizi veya önerilerimizi ödüllerin belirlemesine asla izin vermiyoruz. Ama tabii ki dizi konuşurken ödülden bahsetmekte fayda var. Benim için bütün o ödül töreninden çıkarılacak tek sonuç Ted Lasso'yu izlemeniz. Zaten spor bölümünde önermiştim. Ödüller de bence beni destekler nitelikte oldu. Göz ucuyla baktığım kadarıyla Ted Lasso bayağı bir süpürmüş. Hak ettiğini düşünüyorum. Adayları çok bilmesem de Ted Lasso gerçekten çok başarılıydı. Belki ileride Onur bilmiyorum bölüm falan da getirebiliriz. Futbol sevilen bir konu yani.
Kesinlikle. Ayrıca çok da öngörülü bir podcast kanalı olduğumuzu bir kez daha gördük.
Aynen öyle.
Türkiye'de Ted Lasso'yu bilen yokken sen önerdin. İzleyin abi, bakın iyi olacak bu çocuk, iyi dedin. Wonder Kid'i dedin dizilerin. Ödülleri de süpürdü. Gerçi rakiplerinde Cobra Kai vardı. Cobra Kai ne alaka, niye oraya girdi bilmiyorum ama girmiş.
İki tane dizi final yaptı. Lucifer ve Brooklyn Nine-Nine. Burada Lucifer üzerine söyleyecek çok bir şeyim yok. Beklentim çok yüksek değildi. Çok yüksek olmayan beklentilerimi de çok karşılayamadı açıkçası ama bitti gitti. Bir şey diyemiyorum. Brooklyn Nine-Nine'ı abi Michael Schur benim çok sevdiğim bir adamdır. Yazar. The Office zaten en sevdiğim dizi. Herkes biliyor. Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine, Good Place. Bu adam kötü iş yapmıyor. Şimdi Amerika'da olan olaylar, George Floyd'un öldürülmesi, geçtiğimiz sene boyunca bu kadar siyahi bir hareket olması, Amerika'nın iç karışıklıkları. Tabii ki New York şehrinde polis yapan insanları anlatan bir diziyi etkiler. Buna bir şey demiyorum. Ama abi bu dizinin son sezonu. Biz büyük beklentilerle 8 senedir bu diziyi severek izliyoruz. Final sezonunu bekliyoruz. Amerika'daki olayların benim izlediğim diziyi etkilemesini istemiyorum. Açıkçası çok sıkıcı bir sezondu. Hiçbir şekilde güldürmedi. Kamu spotu gibi birkaç tane bölümdü. Finali iyiydi. Son iki bölümde bir şey demiyorum. Ama son sezonun büyük çoğunluğu bence o diziyi izleyenlere bir hakaretti. Çünkü verilmesi gereken mesajlar vardı ama o mesajlar böyle verilmemeli. Biz bunu daha önce senle başka bir dizide daha konuştuk. Falcon and Winter Soldier'da. Bakın ırkçılık bütün dünyayı etkileyen bir problem. Ve her dizi bunda eğer verilecek doğru bir mesajı varsa vermeli. Ama o mesajın yeri ve şekli eğer dizinin genel işleyişiyle tutarlı olmazsa bu şekilde kabak tadı veriyor. Açıkçası dediğim gibi bu Brooklyn Nine-Nine'ın kamu spotuna benzeyen son sezondu. Ben hiç beğenmedim. uzun uzun Brooklyn Nine'den izleyenlerle de konuşmak isterdim ama açıkçası bölüm hak ettiğini düşünmüyorum artık ben bu dizinin.
Lucifer hakkındaki görüşlerimi çokça belirttim. Yani bence Tom Ellis oynamasa zaten ilk sezondan sonra iptal edilirdi. Ki edildi, ne tesadüf. Ama bence Netflix aldıktan sonra dizi daha bir saçmalamaya başladı. Yani ilk başlarda zaten düşük beklenti, çerez gibi izliyorduk. Bak o zamanlar ben de seviyordum. Çünkü beklentisizdik abi. Ama Netflix alınca böyle bir dizi çok fazla ön plana çıkartıldı. İşte diyaloglar, o sahneler, o şeytanın vermiş olduğu gizem. Böyle sanki dizi bir başyapıtmış gibi sunuldu. Yani diziye haddinden fazla şey yüklendi. Omuzlarına fazla yük bindirildi. Zaten ben de izlemeye bıraktım, saldım. Onun yerine dalga geçmeye başladım. Bir diğer gömdüğün dizi, daha doğrusu dizi finali Brooklyn Nine-Nine oldu. Onunla bağlantılı olarak aklıma şu geldi. Dediğin gibi toplumsal olayları Amerika'nın gündemine çok fazla değindiğinden bahsettin. Türkiye'deki polisleri anlatan versiyonunda Arka Sokaklar. Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın aşı olmayanlar ve aşıt karşıtlarıyla virüsle mücadele ettiğimiz gibi mücadele edeceğiz sözün ardından iptal yeme tehlikesi altındaymış. İronik değil mi?
Ve yani burada mesaja katılıp katılmamamın hiçbir önemi yok. Yani televizyonda verilen mesaj çok doğru bulabilirim. Mesela Arka Sokaklar aşıya teşvik ediyor. Sert bir şekilde. Kesinlikle katılıyorum arkasındaki mesajı. Ve hakikaten belki de verilmesi gereken bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Şimdi diziyi izlemediğim için dizinin kendi içerisindeki yeri hakkında bir yorum yapamayacağım. Klibi gördüm sadece. Brooklyn Nine-Nine için de aynısını söylüyorum. Tabii ki polislerin CIA'lere karşı olan tutarsız şiddeti, ön yargısı Amerika'da çok büyük bir problem. Kendim gidip gördüğüm bir problem. Türkiye'de de şu an en azından günümüz için en büyük problemlerden bir tanesi aşı karşıtlığı. Dünya çapında da böyle. Bu mesajlar bu kadar fazla insanın izlediği bir dizide verilmeli. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bunun yeri şaştığı zaman ya da tonunu böyle tutturamadıkları zaman, o zaman da bizim aksimize düşünen insanlara malzeme sağlıyoruz. Yani şu an böyle köklerinde ırkçılık yatan bir insan Brooklyn Nine-Nine'a ateş püskürterek bir platform buldu kendine. Aynı şekilde aşı karşıtları da Arka Sokaklara karşı bir savaş açma niyetinde. Yani işte o mesajı tutturamayınca da problem burada oluyor. Karşıta bu kadar fazla ses vermenin bir anlamı yok.
Dediğine katılıyorum. Adamın eline bir konuşacak malzeme verirsen onu sonuna kadar kullanır. Haklı mı, haksız mı artık bir noktadan sonra bunu kimse görmemeye başlar ve kimi savunacağını şaşırıyor insanlar. Eşin en kötüsü bu yani. Adam haksız veya haklı, bunun bir önemi kalmamaya başlıyor bir süre sonra. Buna malzeme vermek gerçekten çok acı.
O zaman yavaş yavaş asıl günün konusu olan Sex Education'a girebiliriz. İstersen şöyle genel bir değerlendirme alalım. Sonra ben müzik gireceğim, spoiler vermeye başlayacağız. Genel olarak 3. sezonu nasıl buldun? Nedir yorumların?
Şimdi aslında sanki R yapıyorum, tükürdüğümü yalıyorum gibi anlaşılmasın. Ama ben biraz öyle bir izlenim vereceğim ama sonra aslında öyle yapmadığımı genel anlamda açıklıyor olacağım.
Hadi bakalım, ona şöyle biz karar vereceğiz.
Tamam. Mahkemede kendimi hissettim. Hatta Tyrion Lannister'ın burada tiradını atmak isterdim ama o kadar vaktimiz yok. Yani sırf 3. sezon değil, ben diziyi genel olarak çok seviyorum. Yani 50 dakikalık dizileri, eğer ki durum dizisi ise, bir olay yoksa, bir olay örgüsü yoksa aslında çok sevmem. Sitcomlarda olduğu gibi yani 20 dakika yap, 30 dakika yap ama Into the Night gibi yapma, hani bir anlamı olsun, bir şey olsun.
Hiçbir şeyi Into the Night gibi yapmayın.
Bu bir hatta şey ya, motto olmalı yani. Aynen. 20-30 dakika olsa daha iyi olmaz mıydı derim ama yani beni sıkmıyor açıkçası. 50 dakika mı 50 dakika, bazen 55'e uzuyor falan. Hoşuma gidiyor, izliyorum. Sürekli olarak bir mesaj verme kaygısı var, kabul ediyorum. Hatta dizinin tamamı zaten bu. Yani dizi bir şey anlatmak üzerine yazılmış. Tamamı mesaj. Biraz sonra tükürdüğümü yalamamak adına çeşitli açıklamalar yapacağım. Dizinin 3. sezonu da bence kendi içerisinde tutarlı. 1. ve 2. sezonda olduğu gibi dimdik yürüyen, gayet tatlış. Sence?
Bence de dizi çizgisini tutturan bir dizi. Çok fazla alçalma, yükselme yaşamadı. Bir kalitesi var ve o kaliteyi her zaman tutturmayı başarıyor. O eğlenceli, tatlı. Yani hani komedi dizisi değil ama komedi unsurları var. Dram değil ama dram unsurları var ve hep böyle yüzünde hep tebessümle izlediğin diziler vardır ya. Üçüncü sezonda ben beğendim. Yani hatta diğer sezonlara göre daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Şu ana kadar iyi gidiyor. Üç sezon itibariyle çok benim üst sıralara yazdığım dizilerden bir tanesi. Netflix yapımlarında en beğendiğim yapımlardan bir tanesi en azından. İnşallah böyle devam eder diyorum.
Dizi bu arada 4. sezon onayını resmen aldı. Yani bir sene daha bu çocukların lisede olacağını şu anda öngörebiliyoruz. Gerçi bir sezon hakikaten bir yılı mı içeriyor dizide, ondan çok emin değilim şu anda. Ona bakmadım. Yani 3 sezon seyrettik ama 3 eğitim yılı geçti mi onu takip etmedim. 2 tane kesin geçti de 3'ünden çok emin değilim. Ama en azından 4. bir sezonda kesin izleyeceğimizi biliyorum. Şimdi şöyle bir sıkıntım var. Dizi ilk sezonunda, yani 2019 yılında ilk gösterime girdiği zaman aslında Türkiye'de sessiz sedasız girdi. Hani bazı dizilerin çok reklamı yapılır, çok fazla göz önündedir, çok önü çıkartılır ama Sex Education belki de biraz isminden dolayı böyle kendi kendine giriverdi. Hani böyle Too Hot to Handle da var, onun yanına Sex Education koymuşlar, böyle sanki alakalı gibi. Böyle rastgele açıp seyrettik birçoğumuz. YouTube'a ne videolar çekildi? Sex Education diye dizi mi olur? Bunu bizim gençlerimiz izliyor diye. Çok eleştirildi. İsminden dolayı çok eleştirildi. İçeriğinden dolayı çok eleştirildi. Fakat bunu yapanların çoğu diziyi izlemeyen ve dizi hakkında alakası olmayan tiplerdi. En büyük sıkıntılarından bir tanesi şudur. Bizde seksin karşılığı yok. Seks sözcüğünün karşılığı var mı Türkçe'de?
Yani yok. Hani ne, sevişmek mi? Cinsel ilişki.
Yani aslında seks, cinsellik deyince seks yani.
Aynen.
Cinsellik eğitimi Sex Education değil mi? Bizde seks deyince, hani seks eğitimi deyince 69 nasıl yapılır? Hani misyoner pozisyon mu daha iyidir yoksa bacak, yani bu değil ama cinsellik eğitimi bu değil ki abi. Cinsellik eğitimi bambaşka bir şey. Çok küçük yaşta verilmesi gereken bir şey. Ama bizde seks eğitimi deyince herkes bir suspus.
Tabii dizide de gördüğümüz gibi İngiltere'de de benzer bir problem varmış. Yani hani en azından dizinin ifade ettiği şekliyle İngiliz'de de bir geri kafalı bir kesim var ve okulda istemiyorlar bu şekilde bir eğitim gösterilmesini. Yani birçok hani çocukların yaptığı gösteriler, müzikallere çıkan tepkiler, o gazetenin attığı manşetler, muhabirin yaptığı yorumlar, hatta okulun sahipleri ya da yönetim kurulunun istekleri bile hani her zaman sonuçta okuldaki o seks olgusunu bastırmaya yönelikti. Bence spoilerlı kısma geçmeden şunu söyleyebilirim. Dizinin vermeye çalıştığı en büyük mesaj, hani seks ya da cinsellik, cinsel hayat hani serbest bırakılması, tabuluktan çıkarılması gereken, ne kadar bastırılırsa o kadar tehlikeli olacak bir şey. Çünkü gençler, yani siz ne dersiniz deyin, sevişecekler bu çocuklar. Yani hani gençlerin cinselliğinin önüne geçmek çok zor ve önüne geçildikçe işte cinsel hastalıklar, yanlış şeyler, kazalar oluyor. Ve dizi bu mesajı 3 sezondur veriyor. 3 sezonda çok doğru bir şekilde verdiği en önemli mesaj da bu bence. O yüzden ya tabii ki Türkiye'de çok normal ama abi biz Sense8 izlemedik mi ya? Yani ne, ben onu anlamıyorum. Netflix'te bayağı popülerdi. Birinci sıradaydı sürekli. Sense8 izledik. Sense8 izlediysek neden Sex Education izleyemiyoruz?
Yani hatta animasyon isterseniz Big Mouth da buna benzeyen bir yapımdı. O daha küçük yaşlar içinde, kabul ediyorum ama benzer çok yapım seyrettik. İsminde seks var diye mi Sex Education linçiyor? O konuda ciddi şüphelerim var.
Hadi spoilerlara başlayalım.
Evet, Maeve 3. sezon finalinde öldü. Ne düşünüyorsun?
Yani o alttan deliği daha hızlı açabilirlerdi. Pardon, yanlış dizi.
Aleluya.
Araba çok kötü takla attı diye.
Böyle bir hibrit dizi final sezonu istiyorum. Hatta Lucifer da koysunlar içine.
Aynen. Detective. Bize Instagram'da soru sorulmuştu ya, siz dizi yapsanız nasıl olur diye. Böyle olurmuş işte. Birini öldürürdük mutlaka yani. Spoilerlara başladık. Eğer uyarıyı anlamadıysanız bir daha söyleyeyim de şimdi sert sert spoilerlara girmişken şey yapmayalım. İstersen birçok dizide olduğu gibi finalinden başlayalım. Sonunda Otis ve Maeve'i bir araya getireme... Ah geliyorlardı, ne oldu?
Zaten ikisinin kavuşamaması Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit'in kavuşamamasıyla çok benzer. Yani sürekli olarak bir kötü adam veyahut da bir yancı karakter veyahut da çok iyi bir adam, çok iyi bir kadın, bir kutup karakter giriyor. Burada da elimizde bir adet kutuptaki karakter vardı. Dünya üzerinde Isaac ismiyle ilgi çekebilecek tek kişi Isaac Asimov'dur. İkinci bir tanesi mümkün değil. Çok zor.
Isaac Newton var hocam.
Yani ilgi çekememiş ama. Yani.
Unuttuk onu.
Hala elma sevmiyoruz yani. Elma üzerine hala tartışıyoruz. Evet. Hala dünya düzdür diyenler var.
Aşı olmayan var oğlum. Yani ne diyeyim ki?
Bu arada Isaac Asimov demişken bir ara Foundation konuşalım. Bugün değil ama bir ara konuşalım.
Kesinlikle. Kesinlikle.
Benim için 3. sezon Isaac karakterinin ne kadar iğrenç bir karakter olduğuyla birebir aynı. Nefret ettim abi. Yani karakterin her şeyinden nefret ettim ya. Konuşmasından, mimiklerinden, karakterinden, her şeyinden.
Şu konuda takdir ediyorum diziyi. Engelli bir karakteri televizyonda gösterip tekerlekli sandalyede ama yine de o karakteri hani o engelini kullanarak sempatikleştirmek değil de gerçekten hepimizin de olduğu gibi içinde küçük aşk kıskançlıkları, küçük iğrençlikler barındırdığını, işte hoşlandığı kızı elde edebilmek için bu tarz piçikler yapabileceğini göstermek. Zaten dizinin Isaac karakteri, Isaac ve Maeve ilişkisi üzerine göstermeye çalıştığı da oydu. Hani başkası gibi ya da hani farklı biriymiş gibi davranmak değil de o da senin benim gibi bir adam. Onun da bir kalbi ve onun da bir çükü var. Ve o da Maeve istiyor hepimizin istediği gibi. O yüzden o bakımdan bence iyiydi. O normalleştirme, zaten dizinin bence adı normalleştirme olmalı. Her şeyi normalleştirmeye çalışmak çok güzel bence. O bakımdan takdir ettim ama ben de Isaac karakterinden nefret ettim. Bize Isaac karakterine nefret ettirmesi bence dizi adına bir artıdır.
Kesinlikle öyle. Yani böyle bir şey düşünmemiştim aslında. Yönetmenin de böyle bir şey düşündüğünü sanmıyorum. Hani çünkü genellikle o tip karakterlere sempati beslenir.
Aynen.
Ama hakikaten onu bu kadar sevmediysek daha fazla normalleştiremezdik herhalde.
Yani bir de tabii Isaac'i sevmememizin şu sebebi var. İzleyen herkes Otis ve Maeve istiyor. Hatta internette Motis olarak birleştirilen. Hani herkes o ilişkiyi istiyor ve o ilişkinin bence en büyük kurbanı Ruby'ydi.
Ah Ruby üzerine şiirler yazılabilecek bir kız bence. Bir kere çok uyuz oldum. Yani Otis gibi bir çocuğun Ruby'yi elde etmesi gerçekten lise yıllarıma hakaret gibi bir şey. Yani ben sevindim aslında ayrılmalarına. Ruby çünkü daha ilerini hak ediyor bence. Ablası varsa yazabilirim DM'den. Ruby öyle bir kız benim için.
Evet. Çok güzel bir karakter gelişimiydi Ruby'ninki. Çok kısa bir zamanda gerçi. Yani dizinin 3 sezonuna yayılmayan bir karakter gelişimi. Ruby birkaç bölüm içerisinde çok başarılı bir gelişim gerçekleştirdi. Karakteri bir anda çok sever olduk. Ama hani o Maeve ile Otis'i bir arada gördükten sonra da ben de açıkçası Ruby'yi biraz unuttum. Bence yazarlar da unuttu. Yani Ruby'den ayrıldıktan sonra 2 bölüm Ruby yoktu bir daha ortada. Bir geldi nedense müdürü dövdü. Onu anlamadım tam ama. Hani niye Ruby'ye dövdürdünüz müdürü orada? Kavga ettiler saç baş falan. Güzeldi yani ama hani Ruby biraz arka planda kaldı. Olabilir sonuçta dizi Maeve ve Otis'in dizisi.
Evet, Ruby'nin sendromu ya seviş ya terk et sendromu. O yüzden seviştikten sonra çok göremedik. Dizideki yani çokça verilen bir diğer şey tabii ki de cinsiyetler. Yani veyahut da yönelimler, seçimler. Hı-hı. Şimdi hepimiz biliyoruz ki Netflix gay karakterleri çok fazla öne çıkartıyor.
Evet.
Kadın veya erkek fark etmez. Gay karakter. Önemli değil. Hepimiz yani en azından sen de ben de bu konuya gayet hoşgörülü davranıyoruz. Yani herhangi bir gerici düşüncemiz asla yok. Fakat burada benim bile bilmediğim yeni yönelimler vardı. Bir kere kimsenin aklına gelmeyen non-binary yani herhangi bir seçimim yok aga. Bence çok güzel bir şey bunun şu anda gösteriliyor olması ve böyle göze sokularak değil. Hakikaten bunu bir tek Sex Education'da ben hissedebiliyorum. Çünkü diğer bütün dizilerde gözüme batıyor. İğrenç bir şekilde hissediyorum. Ama Sex Education'da beni rahatsız etmiyor. Bunun verilişi böyle alttan alta değil. Lönk diye koyuyorlar önümüze. Ama güzel yapıyorlar.
Benim de aslında diziye yapacağım en küçük eleştirilerden bir tanesi oydu. Katılıyorum sana. Her yönelimin, her eğilimin, her tercihin bir temsili olması ekranda bence bu arada çok önemli. Yani Sex Education'ı izleyen bir non-binary insan varsa kendisinden bir şey muhtemelen ilk kez gördü bir dizide. Yani varsa herhangi bir dizide non-binary olayının işlendiği bir karakter, bu kadar iyi işlendiği bir karakter varsa lütfen söyleyin bana. Çünkü ben de gerçekten ilk kez gördüm bir dizide. Gerçek hayatta karşıma çıkan bir yönelimde ya da yönelimsizlikte tanıştığım insanlar vardı ama televizyonda gösterildiğini görmemiştim. Bu bakımdan bir artı alsa da bence aldığı eksi şurada. Bir noktadan sonra Sex Education'da şeyi hissetmeye başladım ben. Sanki kutu dolduruyorlar. Hani bir checklist var ellerinde. LGBTQ+, hepsine artıyı attık. O plus'ı açtık. Yeni harflere artıyı tiki attık. Non-binary getirdik. Engelli vatandaş getirdik. Siyahi karakter, beyaz karakter getirdik. Yani çok güzel temsil. Ama bu kadar fazla temsiliyet içerisinde belki kendi mesajını biraz seyreltiyor olabilir mi diye ben korktum. Yani tadında bıraktıkları için mutluyum. Çünkü her mesajı, her temsiliyeti belki de gerçekten dediğin gibi çok göze sokmadan çok böyle hani hikayenin içerisinde gösterdiler bize ama bu kadar fazla temsiliyet, bu kadar fazla o işte işaret hani sanki asıl mesajı ya da herhangi birinin önemini daha seyreltiyor olabilir gibi hissettim. Dördüncü sezondan sonra da yeni karakterler, yeni temsiliyetler bulmaya çalışırlarsa yani okul, sonuçta bir İngiliz okulu, hani İngiliz toplumunu temsil eden bir okuldan ziyade böyle özel bir okulmuş gibi olacak. O yüzden hani umarım tadında bırakmayabilirler.
O checklist olayının ben şaka olduğunu düşünmüyorum. Bence hakikaten yönetmenin, yapımcının elinde bir checklist var. Hani abi koyduk mu gay koyduk, lezbiyen koyduk, namba koyduk. Yani böyle gidiyor bence hakikaten. Yani bilerek yapıldığını düşünüyorum. Zaten diziden çok biraz da belgesel havası da içeriyor bence. Yani o eğitsel tarafını her yaştan kişilerin cinsellikle ilgili bir şey kapabileceği bir dizi. Hafif bir belgesellik var o yüzden, içerik bakımından en azından. Çekim olarak olmasa bile içerik bakımından bir belgeselimsi havası var. Onun haricinde tabii liseli aşklar var. Love. Documentary gibi yani. Böyle bir kavram tabii yok ama ben koydum şu anda.
Documentary
bence uygun olabilir. Documentary. Çok güzel. Love documentary. Documentary. Birazcık böyle bir havası var. Yoksa tabii ki böyle bir okul, yani böyle skimsonik bir okul olmaz artık konuşmak gerekirse. Tabirimi bağışlayın ama her yerde yiyişlen böyle bir okul yeryüzünde yoktur diye düşünüyorum. Hani şey demesin kimse. Ya Türkiye'de böyle bir okul hiçbir yerde yok lan. Böyle okul mu olur?
Dünyada
yani?
Yok canım. Hani, yok yani.
Zaten böyle bir okul yok. Ama zaten böyle bir okul olmadığı için böyle bir dizi var. Yani adamlar zaten bir şeyi ön plana çıkartmak için biraz da bazı yerlerde işin cılkını çıkartmışlar diye düşünüyorum.
Ya orada bazı insanların bazı mesajları anlaması için bağıra bağıra anlatman gerekir. Yani hakikaten yüksek sesle, büyük harflerle, renkli ve böyle clip art şeklinde göstermen gerekir. Başka türlü anlamıyor bazı insanlar bazı şeyleri. O yüzden bu konudaki tek üzüntüm şu. O hani anlamayan ve anlaması gereken kitle var ya. Abi maalesef Sex Education izlemeyecekler hiçbir zaman. Yani zaten hani Netflix dizilerini çok izlediklerini düşünmüyorum. Hani mesela çok açık görüşlü olma potansiyeli olan bir insan vardır ama kendisine öğretilenlerden ya da sosyal çevresinden dolayı bu tarz işte farklı eğilimler bilmez, LGBT'ye karşı bir tepkisi vardır ya da bir çekincesi vardır. Yani açıp da hani biri ona Sex Education mı izletecek de acaba, aa böyle bir dünya varmış diyecek. Umarım der. Umarım biri Sex Education izlemiştir ve demiştir ki bu tarz insanlar varmış. Bu insanlar yaptıkları seçimlere rağmen hepimizle aynı yaşamayı hak ediyorlar. Ve o seçimlerinden dolayı da bir takım problemler yaşıyorlar. Mesajını alması lazım bazı insanların. Dediğim gibi tek üzüntüm, ah o insanlar Sex Education nasıl izleyecekler?
Dediğin gibi tüm olay aslında o zaten izlemeyenlere bunu izletebilmek. Zaten izleyenler izliyor yani. Sen, ben, bizim gibi tipler izliyor ama izlemeyenler hakikaten tamamen uzak. Bir de ismini de görünce Sex Education. Sex Education demişken sence Türkiye'deki okullarda böyle bir Gillian Anderson nasıl olurdu? Lazım mı? Olabilir mi günün birinde? Olmalı mı yoksa olmamalı mı?
Ya olmalı. Nasıl olurunun çözümü bende değil. Yani burada hakikaten çocuk psikolojisinden anlayan bir insanın yorumu lazım açıkçası. Çünkü dizide de gördük. Hani Jane karakteri sahneye çıkıp cinsellikle alakalı konuşmaya başladığı zaman öğrencilerin tamamı olayı dalgaya vurdu. Güldüler, eğlendiler. Yani zaten hani hatırlıyorum 11-12 yaşındayken böyle prezervatif dendiği zaman kıkırdardık. Yani ne kadar önemli bir şey olduğunun farkında değildik. Biz tanıyorduk ki prezervatif. Hani o kafadayken bakın siz birkaç yıl sonra sevişmeye başlayacaksınız ve bunu bu çok önemli bir şey. O onu anlayamayabilir belki çocuklar. O yüzden doğru yaş, doğru eğitim, doğru kişiler tabii ki çok önemli diye düşünüyorum. Dediğim gibi nasıl uygulanır okullara ben bilmiyorum. Uygulanması gerekir mi? Kesinlikle evet.
Yani prezervatif dedin şimdi tabu bir kelime tabii ki bu. Ya Türk gençliği prezervatif ne demek? Ama yani şöyle bir gerçek var. Prezervatifi doğru kullanmak belki de bir erkeğin öğrenmesi gereken yegane şeylerden bir tanesi. Bir gencin diyeyim tabii. Erkek demişken yaşlı sınırı koymak lazım tabii ki. Çünkü belli bir yaşta öğrenmezsen ileriki yaşlarda bunu öğrenmen çok daha acı bir tecrübeyle sabitlenebilir. Yani bu dediğimi komik olarak algılamasın kimse. Hakikaten bunu bir yaştan sonra kimseye soramazsın çünkü. Yani abi hani kime soracaksın? Kahvehanedeki arkadaşına mı? En iyi arkadaşına mı? O nasıl göstersin çünkü? Ve bir doktora, bir cinsel terapiste zaten gitmiyoruz. O yüzden bir insanın bir şey soracağı yaşlar gençlik yaşlarıdır. Yani okulda her şeyi sorarsın abi. Neler sormadık ki? Yani lise çağları bunun için bence mükemmel, harika bir zaman. Şimdi rehberlik hocaları vardı. Benim zamanımda da vardı. Şimdi hala vardır. Onlar üzerine alınmasınlar. Bu tamamen eğitim sistemiyle alakalı bir sistem. Bizde rehberlik hocaları boş dersi dolduran öğretmenlerdi. Yani bir şey yapmıyorlardı çünkü onlara yönelik bir sistem geliştirilmemiş. Abi rehberlik hocası varsa cinsellik hocası niçin olmasın? Gayet de güzel olur bence.
Şunu da eklemek istiyorum. Bence dizinin check etmesi gereken bir kutu daha var. Sex education olur mu bilmiyorum ama belki biz de ileride konuşuruz. Terapi dedin ya da rehberlik. Bunun daha normalleştirilmesi gereken, daha kabul görülmesi gereken bir şey. Özellikle pandemide mental sağlık çok ön plana çıkartıldı. Yani sonuçta 5 milyar insan eve tıkındığında hani o bir anda herkesin de depresyona maruz kalabileceğini, mental hastalıkların ortaya çıkabileceğini gördük. Sex education'da işlenir mi bilmiyorum. Sanmıyorum ama mental hastalıkların terapinin psikologların, psikiyatrların da normalleştirilmesi, ayıp olarak görülmemesi gereken bir döneme girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Umuyorum giriyoruzdur da birçok dizi işlemeye çalışıyor bunu. Biz de seninle ileride konuşabiliriz.
Çok güzel bir söz vardı. Kimin olduğunu hatırlamıyorum ama herkesin bir ruh eşi, bir psikoloğu, bir avukatı, bir de en nefret ettiği insan olmak zorundadır ki o insan bir bütün olarak yaşayabilsin.
Güzelmiş.
Kim söyledi hatırlamıyorum. Belki de ben söylemişimdir vaktiyle, onu da hatırlamıyorum ama böyle bir söz vardı yani. Onu okuduğumu hatırlıyorum bir yerlerde. Bu tabii psikoloğu öne çıkartmak için değil de insanı nefretini bastırabileceği bir kişinin öne çıkartıldığı bir sözdü. Ama dediğin şey çok önemli. Terapiler çok önemli. Bence hakikaten her insan psikoloğa gitmeli. Ya ben de gitmiyorum. Sen de gitmiyorsun. Biz niye gitmiyoruz? Bizim de gitmemiz lazım. Toplumsal baskı tabii bu da rol oynuyor. Yani biz çok baskıyı tanımlayacak insanlar değiliz ama belki ihmal ediyoruz. Hepimizin vakit ayırması lazım.
Ben şöyle düşünüyorum. Bizim özelimizde imkanların daha uygun olabileceğini. Yani şimdi sonuçta fiziksel herhangi bir rahatsızlığın olduğunda gidebileceğin kapı çok fazla. Ama mental rahatsızlıkta güveneceğin bir insan bulmak hem çok önemli hem daha zor. Gidip birinden öneri almak daha zor. Hani hangi psikoloğa gitsem diye başkasına sormak da. Hani bizim seninle özel hayatımızda bu tarz konuşmalar oldu. Biz birbirimize güvenen insanlar olarak bu önerileri birbirimize verebiliriz. Ama her insanın bu tarz yakınlıkları olmayabilir. Hani mental sağlık çok daha tabii ki önem verilmesi gereken bir şey. Çok kopmayalım sex education'dan diye sana şöyle bir soruyla tekrar bizi diziye geri sokuyorum. Üçüncü sezon finalinde Maeve Amerika'ya gitti. Ve Otis'le maalesef bir araya gelemediler. İki sorum var. Bir, Maeve'in hareketini doğru buluyor musun? İki, dördüncü sezondan ne bekliyorsun?
Bir, Maeve'in hareketini doğru buluyorum. Aynı hareketi Elite'de Nadia de yapmıştı Guzman'a.
Hı hı.
İkisini de doğru buluyorum. Ben olsam ben de giderdim Amerika'ya. Önüne böyle bir fırsat çıkmış. Durma Maeve, devam et. Ama tabii ki bir şeyler olacak ve Maeve Amerika'ya gidemeyecek diye düşünüyorum. Dördüncü sezonda ne olacak diye soruyorsan. Yani ne olacağı hakkında böyle umarım bir Türk filmi senaryosu gerçekleşmez. Hani Otis havaalanına gider. Tıpkı küçük bir Samuel gibi.
Aynen.
Onu geri gelmeye ikna eder. Böyle bir şey olmasını yani istemiyorum. Başka bir şey olsun. Daha güzel bir senaryo olsun. Yeni de bir karakter girsin ve onunla bağlansın istiyorum.
Güzel. Benim de beklentilerim benzer yönde. Ben Maeve'in Amerika'ya gideceğini ama bir şekilde ya daha kısa sürecek ya da bir zaman atlaması göreceğiz. Hani one year later ya da bir yıl sonra diye başlayabilir dizi. Sonuçta oyuncular da büyüyorlar. Yani Emma Mackie, Maeve oynayan oyuncu ya 26 ya 27 yaşında. Sonuçta hala liselileri oynamaya devam ediyorlar. Bu dizi çekilmeye devam ederse bunlar 30'larında liseli oynuyor olacaklar. Bu dediğim gibi liseli dizilerinde genel bir problem. Oyuncuların yaşlanması. Stranger Things'de göreceğiz nasıl olduğunu. Stranger Things geldiğinde de konuşacağız. Çocuklar büyüyorlar abi. Çocuk kalmadılar artık. Heyecanla bekliyorum 4. sezonu. Onayını yeni aldı. Biz bu bölümü çekerken daha 24 saat olmadı onay alalı. O yüzden çok mutluyum. Bir an korktum. Dizi böyle biterse üzülürdüm. Bozmadan çizgilerini devam ettirirler diye umuyorum. Bazı gereksiz konuları atarlarsa sevinirim. Jacob ve Jean, o bebek, baba kim, paternity test bilmem ne biraz gereksizdi. Eric'in karakterine çok haksızlık ettiklerini düşünüyorum. Eric'i biraz daha düzgün bir şekilde görmek istiyorum. Ayrıca Eric gay olmasa çok daha fazla tepki çekerdi diye düşünüyorum. İki sevgilisine de iğrenç davrandı. İki büyük eleştirim bu diziyle alakalı. Üzerine de söyleyecek bir şeyim yok. Heyecanlıyım, bekliyorum.
Evet, gayet güzel. Güzel şeylere değindin. Ben de bunlara katılıyorum. Dizi hakkında birçok şeyden bahsettik ama niçin sinematografisinden bahsetmediniz diyecek olanlar varsa çok yanlış yerdesiniz. Çünkü biz ne anlayalım sinematografiden?
Ya özellikle ya, dizi sinematografisi nedir abi?
Yani anlarız tabii de gidip de ne yapalım abi, Sex Education'da renkler mükemmel kullanılmış. Dizi her ne kadar 21. yüzyılda geçiyor olsa bile 80'lerin retro esintileri bütün kamera açılarına yansıtılmış mı diyelim? Tabii ki böyle bir şey demeyeceğiz ama bu dediklerimizde istiyorsanız sinematografik bir yorum olarak kulağınızda bulunsun.
Evet. Biraz daha Netflix'e devam edeceğiz. Çok fazla Netflix dizisi konuştuk son zamanlarda ama arkadaşlar Netflix dizi çıkartıyor. Yapacak bir şey yok. Yeni sezonlar geliyor arka arkaya ve hepsi bizim çok sevdiğimiz diziler. Sizlerin de izlediğini düşündüğümüz diziler. O Netflix'in popüler listesini siz de takip edin. Türkiye'de böyle birinci sıraya çıktıysa bizim de dikkatimizi çekiyor. Bölümümüze genelde konu edinebiliyoruz.
Birinci sıraya çıkma derken son zamanlarda birinci sırada çokça gördüğümüz bir Kore dizisi Squid Game. Benim açıkçası oldukça beğendiğim bir yapım oldu. Bir Kore yapımı, bir Güney Kore yapımı. Mini dizimi bilmiyorum. İkinci sezonu gelecek mi? Kimse bilmiyor. Gelse de gelmese de güzel bir yapımdı. Puanları yüksek. IMDb'de 8.3. Rotten Tomatoes'da Tomato Meter %100'ü gösteriyor şu anda. Gayet iyi, eleştirmenler beğenmiş. Ama bizim eleştirmenlerden önemli olan sizin, bizim beğenmemiz.
Ben de ikinci bölümündeyim. Henüz kayıt sırasında. Onur'un önerisiyle başladım diziye. Şimdiye kadar çok sevdim. Siz de Onur'un önerilerini dinleyin. Onur'un önerilerini dinlemiyorsanız bizi niye dinliyorsunuz zaten derim yani. Ama belki beni dinliyorsunuzdur. Hangimizi daha çok seviyorsunuz anketi başlatalım mı?
Bu anket sonucu beni göstermez diye düşünüyorum.
Bence seni gösterir. Ben seni daha bilmiyorum. Çok seviyorum.
Ben podcast. De seni. Vay kendimi be. Ben çok seviyorum.
Gay. Peki.
Birisini kendinizden daha çok sevip sevmediğinizi merak ediyorsanız Alice in Borderland sizin için güzel bir dizi olabilir. Özellikle 3. bölümü.
Evet, çok güzel. Yeni Netflix sezonları bekliyoruz. Tabii başka diziler geldikçe de konuşuruz. Yorumlarınızı merak ediyoruz. Her zaman bize Instagram'dan ulaşıp yazabilirsiniz. Küçük bir Spotify aksaklığı yaşadık hafta içinde. Düzeldiğini umuyorum. Yeni bölüm çıkışıyla beraber. İnşallah bizi dinlersiniz ve umuyoruz bölümü beğenmişsinizdir. Ne diyoruz? Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.
Hoşça kalın.